Ayrım 2.
Garp şairlerinin çoğunda müşterek olan bu buhran, Türk şiirinin nabzını Celal Sahir'den sonra daha sık artırmaya başladı. Fakat bu humma, Beyaz Gölgeler şairinde Balkan Harbi'ne kadar sürer. O felaketin ümitsizliğinden doğan büyük bir ümit, Celal Sahir'i tamamıyla değiştirmiştir. Artık Osmanlı Celal Sahir yok, Türk Celal Sahir vardır. Aruzla değil, heceyle yazar. Kadını değil, vatanı söyler. Bedbin değil, nikbindir. Artık bu Celal Sahir, milli davanın manzum ve mensur müdafalarını yapan bir publisist, bir canlandırıcı olmayı, mücerred şair olmayı tercih eder. İçinden çıktığı edebiyat-ı cedide ve fecr-i atiye karşı milli edebiyat zaferini temin için her vasıtayı mübah görür. Her türlü faaliyete geçer. Mecmua çıkarmak, dernek açmak, yeni istidatların başında bulunmak, konferans vermek ilanihayet. Fakat Celal Sahir'in bütün faaliyetleri tabiatıyla ancak Türk dilinin tasfiyesi gibi ifade vasıtasına ait bir muvaffakiyeti inhisar ediyordu. Hatta bu yüzden riyaset ettiği edebi gençlik eserlerinde hazin bir muhteva züğürtlüğü baş gösterdi. Bunun aksül ameli olarak dergah mecmuasında Yahya Kemal'e edebiyatın yazı denilen cephesi yerine ruh denilen cephesini ikame edeceğiz dedirten ruhsuzluk, lisana ait hususi meselelerin bütün bir edebiyat davasıymış gibi gençliğe telkin edilmiş olmasından ileri geliyordu. Bunun mesuliyeti Celal Sahir'e değil, yabancı zincirlerini kırmak için isyan eden Türk dilinin ilk itiraflarına ve hududunu aşan taşkınlıklara aittir. Celal Sahir ve arkadaşlarının zarfını verdikleri milli şiir ve nesri doldurmak işi daha sonraki nesillere düşmüştür. Bugün dile ait iddialara manayı feda etmek istemeyenler bile tasfiye hareketinde Sahir'in büyük rolüne inkara sapmazlar ve sapmamalıdırlar. Çünkü ifratsız ve inkılap ile inkılapsız tekamül yoktur. Muvazeneyi aramak vazifesi de başkalarına aittir. Hafta 1935. Marconi. Boynuna mektup asılı güvercin yerine fezada elektrik dalgalarını koşturan adam öldü. Biz ki zaman olur, yanı başımızdaki odaya sesimizi duyuramayız ve bir arkadaşı telefon başına çağırmak için duvarı yumruklayıp dururuz. Avrupa'nın garbından uzak, şarka kadar havada gözle görünür, elle tutulur hiçbir vasıta olmadan her sözü nakletmenin çaresini bulmuş bir adamın mucizesine nasıl şaşıp kalmayız? Marconi gibi harikulade mahlukların insanlar arasında insan şekliyle dolaşmaları büyük bir tevazudur. Hele bütün insanlar gibi ihtiyarlayınca ölmeleri daha büyük bir tevazu. Düşünelim ki bütün ömrü tuğla taşıyarak geçmiş bir rençberle keşfi sayesinde binlerce vapuru batmaktan, binlerce treni çarpışmaktan, binlerce insanı parçalanmaktan kurtaran ve her gün yeryüzünün geniş fezalarında küçük büyük insan düşüncelerini bir uçtan öbür uca şimşek acelesiyle taşımanın çaresini bulan Marconi gibi bir adam arasında tabiat hiçbir şekil farkı gözetmemiştir. İkisinin de birer kafası vardır. Fakat bu kafaların işleme tarzları arasındaki fark tuğla ile telsiz telgraf cihazı arasındaki farka yakın değil midir? İtalya'da Marconi ile aynı günde birçok insan daha ölmüştür. Bunlardan niçin haberimiz yok? Çünkü bunlar binlercesi yan yana geldiği zaman bile tek bir Marconi kıymeti temsil etmekten çok uzaktırlar. Halbuki onlara da buna da fert deyip geçiyoruz. Hakikatte Marconi bir fert değildir. Bütün bir İtalya'nın, bütün Avrupa'nın ve bütün bir teknik aleminin zeka hülasasıdır. Fert gibi görünen bu harikulade mahlukların tek bir vücutları olmasına aldanmayalım. Onlar milyonlarca fert kudretini teksif ve temsil eden şahsiyetlerdir. Böyle düşünülürse telsizin mucidi Marconi değildir, bütün İtalya'dır, bütün Avrupa'dır, bütün teknik dünyasıdır. Yalnız Marconi'nin harikulade kafası, alıcı bir telsiz cihazı gibi medeni dünyanın ilim fezasında elektrik dalgaları halinde dolaşan bütün imkanları ve kudretleri toplamış, bu keşfin zuhuruna vasıta olmuştur. Marifet telsizden evvel Marconi gibi bir kafa icat etmekte değil midir? Cumhuriyet 1937. Ahmet Rasim'in ikinci ölümü. Ahmet Rasim, bizde Ahmet Mithat kolundan gelen hakiki Avrupa kültürü ananesine yabancı, kendi iptidai tekamülünün kanunlarına sadık kalmış, Alaturka ve yerli Türk nesrinin sayılı üstadlarından biriydi. Bu nesir içinde fikre ait cevherlerin kıtlığı pahasına, anlaşılmış kolaylığını cazip sadelik kıymeti gibi halka süren bir nevi gazetecilik edebiyatı çerçevesi dışında bir iddia sahibi olmadıkça itibara layıktır. Ahmet Rasim'in de her şöhret sahibi gibi iki hayatı vardı. Şahsına ait olanı iade etmeye muktedir değiliz. Fakat eserlerine ait olan hayatı, ki sosyal Ahmet Rasim onun içindedir, sona ererse, Şehir Mektupları müellifinin bu ikinci ölümünden biz mesul oluruz. Böyle bir tehlike var mı? Evet, Ahmet Rasim'in hepsi Arap harfleriyle yazılı kitaplarından hiçbiri satılmıyor ve okunmuyor. Yeni harflere çevrilmiş kitapları da yoktur. Dün bir arkadaşımız içinde hakikatin payı eksik olmayan bir latifeyle "Bugünkü halk Ahmet Rasim'i şarkılarıyla tanıyor" dedi. Ahmet Rasim'in en güzel nesir parçalarını toplayan bir antoloji olsun vücuda getirilmezse, felaketinin yıl dönümü merasimini yaptığımız adamın ikinci ölümüne şahit olacağız. Şahsından sonra eserinin ölümü. Onu bu felaketten kurtaracak bir kitapçı yok mu? Cumhuriyet 1937. Ubeydullah ve Hamid. Ubeydullah, Hamid'in yanına gömülmeyi vasiyet etmiş. Benzeşirlerdi. Sade yaşça değil, muhite sezdirmeden benliği bütün içtimai kayıtlardan gizlice kopararak derin bir yaşama iştahına bağlayan epikürien, reybi ve müstehsi mizaçlarıydı. İkisine de 80 yaşını aşmak iradesini veren şey, her türlü aşkın ve imanın üstünde tuttukları yaşamak ihtirasından mesuliyetsiz, tahammülsüz ve tasasız yaşamak ihtirasından aldıkları hızdı. Dahi azamın ve fazıl-ı muhteremin dehası ve fazlı, incitmeden ve incinmeden yaşamak hususunda benliklerini her türlü içtimai müsaademeden korumakta gösterdikleri maharette tecelli eder. İkisi de, biri İngiliz, öteki Arap kırması, halis iki Osmanlı efendisiydi. Ubeydullah'ın gençliğindeki politika maceraları, politikadan ziyade macera faslına kaydolunmak lazım gelen, serazat bir ruhun içtimai değil birinci derecede şahsi galeyanlarıdır. Nitekim gençlik gidince Ubeydullah'ın ruhunda cihanın her türlü hadisesine eyvallah dedirten bir tevekkül felsefesinin balı kaldı. Ubeydullah da Hamid gibi ömrünün son yıllarında eşlerine bizim fikir dünyamızda belki hiç tesadüf etmek mümkün olmayan bir nevi saj, bu kelimeyi erdi diye tercüme etmeye çok temayülüm var, tipini temsil eder. Kendileriyle temas edenlere verdikleri büyük huzur ve tevekkül duygusu, dünya hevesleri içinde çok oynamış ruhlarının mücerret hayattan ve ölümden başka her türlü meseleyi tasfiye etmiş sakin iklimlerden gelen havanın tesiridir. Kemal dedikleri şey bu mu? Hele bir o yaşa geliniz bakalım. Cumhuriyet 1937. Bir dosta düşmanlığımız. Yıllardan beri Pierre Loti'ye sataşmak modadır. Geçen gün yine bir muharrir arkadaş yazısında onun hatırasına bir fiske çamur atıyor. Pierre Loti'nin suçu nedir? Fransa'nın ve dünyanın büyük muharrirlerinden biri olmak mı? Türkiye'ye bütün Avrupa'nın parçalamak istediği zamanlarda bir başına gırtlağının bütün kabiliyetiyle haykırarak müdafaa etmiş olmak mı? Şüphesiz ona hücum edenler bu kadar cahil ve bu kadar nankör değillerdir. Pierre Loti'nin kaleminde bugün bazılarımızın hoşuna gitmeyen şey, onun şarkta Türkiye'yi müdafaa etmiş olmasından ziyade Türkiye'de şarkı sevmiş olmasıdır. Dün Pierre Loti yahut bugün George Duhamel gibi Garp medeniyetine doymuş ve o medeniyetin sonradan görmeleri olmayan milletlerin çocukları için bir Türk selvisinin asude gölgesine uzanarak insan refahını temin için icat edildiği halde bazen rahatının en büyük düşmanı kesilen motor gürültülerinden uzak, ebediyi faniden ayırt ettiren kıymetleri aramak bir ihtiyaçtır. Onların Şiraz bahçelerinde kızaran güllere, Türk kıyılarının sıcak sessizliği içinde elenen ve demlenen saf renklere hasreti, bizim çarka, uskura, pervaneye karşı yeni doğan sevgimizle çatışıyor. Onların garp medeniyetine karınları tok, bizse Descartes'in 350 sene evvel üstüne ilk nimetlerini dizdiği bu mekanik ve riyaziye sofrasına oturalı 40-50 sene ya var ya yok. Bugün Pierre Loti'ye görüşünü yerenlere onun ezelilik ve ebedilik endişesi belki de Şeyh-i Ekber'in metafiziği kadar bayat geliyor. Fakat bu arkadaşların çocukları veya torunları da günün birinde garp medeniyetinin nimetlerine doyduktan sonra o kültürün kıymetleri arasında nafile ile halisi ayırt etmek için başlarını dinlemek isterlerse belki de Eyüp'teki selvilerden birinin altına bir lahza uzanacaklar ve Şiraz bahçelerinde kızaran güllerin hasretini duyacaklar. Bu hasret medeniyetlerin en eskisine sahip olmanın gururunu taşıyan bir millet için ne medeni ne de modern olmağa manidir. Bilakis geçici moda ile halis modern arasındaki farkın anlaşılmasına yardım eder. Cumhuriyet 1937. Gabriel D'Annunzio. Cemil Fikret'in renkli ve genç Türkçesiyle bugün Cumhuriyet'te çıkmaya başlayan Belki Evet, Belki Hayır romanının müellifi Gabriel D'Annunzio, Garp edebiyatını ancak bizdeki tercümeleriyle takip edebilen eski nesiller için belirsiz ve uçuk bir hatıra, yeni nesiller için de belki tamamıyla yadırganan meçhul ve acayip bir ismi hastır. 15 sene kadar evvel onun Episcopa adlı büyük hikayesini Fransızcadan tercümeye heveslendiğim zaman İtalya'nın ve Avrupa'nın en büyük edebi şöhretlerinden birine Türkçe'de Ölümün Zaferi adlı bir tek romanından başka işaret olmamasına şaşmıştım. O günden beri zannederim ki büyük İtalyan edebinden hiçbir tercüme yapılmamıştır. Ölümün Zaferi'ni Türkçe'ye kazandıran Ali Fahri, 10 sene kadar evvel bir otomobil kazasında ölen ve İtalyancayı iyi bilen Bahriye zabitlerimizden biriymiş. Kendisini yakından tanıdığı D'Annunzio'nun birçok eserlerini tercüme etmiş fakat kitap halinde çıkaramamış. Gabriel D'Annunzio'nun biri yalnız İtalya'ya, öteki de bütün Avrupa'ya dönük iki yüzü vardır. Biz her millet gibi İtalyan D'Annunzio'dan ziyade Avrupalı D'Annunzio'yu tanıyabiliriz ve zaten de onun milli hüviyetinden ziyade edebi çehresi bize alaka verir. Belki Evet, Belki Hayır romanı, sırf mevzuu olan aşk ve ihtiras dramının dünya edebiyatı içinde aldığı kıymet bakımından Cumhuriyet sayfelerine geçiyor. İtalyan edebiyatını aslından tetkik eden Fransız muharriri Benjamin Cremieux, D'Annunzio'ya dair İtalya'nın dışında bilinen şeylerin nispeten basit olduğunu, çünkü onun romanlarıyla birkaç piyesinden başka eserlerinin tanınmadığını söylüyor. İtalyan olmayanlar için diyor, D'Annunzio Stendhal soyundan bir hodbindir ki Bare gibi estetik bir anarşi devresi geçirdikten sonra toprağına ve ölülerine dönmüştür. Harp içinde ve daha sonra mütarekede Fiume'deki faaliyetleri onun çehresini tamamlar. Yabancıların gözünde o ancak 18 yaşında okunabilen, bazen fena bir zevk sahibi, harikulade bir ifade kabiliyetine haiz, gençliğin prensi denilebilecek hararetli ve tiyatral bir tabiattır. Fakat İtalyanların D'Annunzio'su daha mürekkep, daha zengin, daha orijinaldir. O yalnız 1870'ten beri İtalya'da görünen en büyük sanatkar değil, İtalyan edebiyatından Manzoni ve Leopardi'den beri kaydedilen en ehemmiyetli şahsiyettir. Emperyalist İtalya'nın en büyük milli şairidir. Biyografisine kısa bir göz atalım. 1863 yılının Mart'ında doğmuştur. 16 yaşındayken İlk Şiirler adlı kitabıyla tenkidin alakasını ve meşhur Carducci'nin dostluğunu kazandıktan sonra Roma gazetelerine yazı yazmaya başlamıştır. yavaş yavaş ferdi ve sübjektif şiiri milli şiir lehine terk eder. 1897'de birkaç ay mebus olur. 1919'da, ki belki evet belki hayırın çıktığı tarihtir, servetini kaybederek Fransa'ya çekilir. Daha sonra İtalya'ya döner. Tayyare zabiti olduğu için toprağa şiddetle inerken bir gözünü kaybeder. Mütarekeden sonra İtalyan gönüllülerinin başına geçerek Fiume'yi işgal eder ve biraz sonra dışarı atılır. Artık Vittoriale şehrindeki inzivasına çekilmiştir. Faşizmin zaferinden sonra bile nadir vesilelerle yalnızlığını terk eder. 50 cilde yakın manzume ve mensur eseri vardır. Şiir, tiyatro, hikaye, roman. Faşist hükümet onun bütün eserlerini harikulade lüks bir külliyat halinde yeniden bastırmıştır. Gabriel D'Annunzio'yu bir ekole ve nazariyeye bağlayarak anlamak nafiledir. Her eserine yeni bir kanat ve hassasiyet giydiren muharrirler gibi kendini sık sık tazeleyerek başka bir düşünce, ihtiras ve ifade manzumesi içinde görünür. Zamanında Avrupa'ya hakim olan fikirlerin ve heyecanların hepsine gebe kalmıştır. André Gide gibi Nietzsche'den, Dostoyevski'den geçen asrı şimdikine bağlayan büyük hassasiyet ve fikir dalgalarını yapan birçok müelliflerin ve sanatkarların tesirinden kendini kurtaramamıştır. Sanatı bütün dünya hadiselerinin ve ihtiraslarının aynası telakki eden D'Annunzio için Gremio, o dişi muharrirler soyundandır diyor. Kendinden olmayan tohumunu hep dışarıdan alır. Fakat kudretli bir rahim içinde yoğurur, güzelce oldurur. Tanınmaz bir hale getirinceye kadar zengin ve bol usarelerle şişirir. Eserlerinin çokluğu ve değişikliğiyle ayrılan bütün muharrirler gibi D'Annunzio da hakkında yapılabilecek mücerret tariflerden ziyade her eserinin müstakil tahliliyle şahsiyetinin bir devresine intikal edilerek anlaşılabilecek sanatkarlardandır. Romanı Cumhuriyet'te tamamıyla neşredildikten sonra Ayna Telakki Ettiği eserinde bütün dünya hadiselerinin ve ihtiraslarının çektikleriyle dolu kırışık yüzünün sakladığı birçok hüviyetlerden bir tanesini bulmaya çalışabiliriz. Şimdilik İki belki arasında çarpan bir kalbin vuruşlarına kulak verelim ve Avrupa'nın en şöhretli eserlerinden birinin kusurları ile faziletleri üstüne yalnız edebi bir tecessüsün gerdiği bir taraf bir okuyucu dikkatiyle eğilelim. Cumhuriyet 1937. Agah Efendi kimdir? Matbuat Umum Müdürlüğü müşavirlerinden Server İskit'in güzel bir kitabı şimdi gözlerimin önünde duruyor. Bu güzel vasfını Ulus Matbaasına basılan kitabın biçiminden, kapağındaki resminden, mevzunu, yazılışına, muhtaç olduğu vesikaları toplayışına ve sıraya dizişine varıncaya kadar her tarafına yakıştırıyorum. Kitabın adı Agah Efendi'dir. O Agah Efendi ki bundan bir asır kadar evvel şahsi teşebbüsüyle İlk Türk gazetesi Tercüman-ı Ahvali tesis etmiştir. Eğer bu gazeteden evvel Ceride-i Havadis ve ondan da evvel devletin çıkardığı Takvim-i Vakayı profesyonel ve milli gazetecilik çerçevesinin dışında bırakılırsa, Agah Efendi Server İskit'in tevcihiyle Türk gazeteciliğinin ilk patronu, ilk baş muharriri, ilk tahrir müdürü, ilk muharriri, ilk muhabiri ve topyekün piridir. Kitabın kapağında basın tarihimize kıymetli bir vesika kazandıran ve makalemin içine koymaktan kendimi alamadığım şu fotoğrafına bir bakınız. İçi gülen, septik ve zeki gözlerinin öksesiyle hayranlığımızı bir anda kapan, sevgimizi bir anda kazanan bu necip yüzün cazibesinden kurtulmak ne mümkün? Körpeliğe yakın bir tazelikle mükemmeliyete yakın bir olgunluğu birleştiren bu yüzde, fes ve sakal gibi atalarımızdan çoğunu hımbıllaştıran maddeler bile manaya ait bir güzelliğin dekorunu tamamlayan çerçevelerdir. Bu resimde her şey bize hayret veriyor. Güzellik, zeka ve sevimlilik, ruha ait kıymetlerin bir insan yüzünde bu kadar süzgün bir aydınlık içinde duruşu. Gençlik ve kemal. 100 sene evvelki Türklerden birinin yüzünde bu kadar asri ve medeni bir ifadenin bulunuşu, hatta o tarihte yeni icat edilen fotoğrafın pek iptidai bir cihaz olduğu sıralarda böyle muvaffakiyetli bir eser verişi. Kitapta okuduğumuza göre Vakai Meşhure'nin mazbatası diye başlayan hatıralarından biyografisinin esas çizgilerini anlamak mümkün oluyor. 15 Şevval 1252'de Dersaadet'te Beyoğlu'nda Kain Mektebi Tıbbiye-i Şahane'ye girmiş. Fakat bir müddet sonra oradan yine kendi tabiriyle istifa ederek kendini istihraç eylemiş ve Babali Tercüme Odası'na çırağı olmuş. 4 Şevval 1267'de şu sevimli not var. Sakal kürşad eyledim. O kadar. 2 sene sonra Paris Sefareti Seniyyesi'ne Elçi-i Murahhas-ı Fevkalade nasp olunmuş olan Devletlu Rifat Veliyüdün Paşa'nın maiyetinde Babali'den maiyet katibi namiyle memur buyrularak Paşa'yı Müşarün-i Leyh'le beraber oraya gitmek üzere İstanbul'dan hareket etmiş. Daha sonraları Rumeli Ordu'yu Hümayun'u baş mütercimliği, Hersek eyaletinde Muhakeme-i Hayadid için açılan meclisin reisliği, birçok komisyon azalıkları ve reisliklerinden başka posta nazırlığında da bulunmuş. Tercüman-ı Ahval ismiyle Dersaadet'te Türkçe bir gazete neşrine tab ve mübaşeret ettiği tarih 6 Rebiülahir 1277'dir. Bu gazete için Server İskit'in eserinde tesadüf ettiğimiz malumattan bazılarını aynen alıyorum. Tercüman-ı Ahval gerek münderecat gerek tab şekli hususlarında ve bilhassa mizampajda kendinden evvelkilere benzemez ve ancak kendinden sonraki tasviri efkara da pek yaklaşmaz. Evvelkiler kendinden çok iptidai, sonrakiler de çok yüksektir. İntişar tarihinde kendisine rekabet için Ceridi-i Havadis'in haftada 5 gün çıkmaya başladığı ruznamesinden de güzeldir. Takvim ve Ceride hurafatla dizilip basılmalarına rağmen adeta taş basması gibidirler. Pek az olan serlevhalar göze çarpmaz ve sayfeleri pilav lengeri gibi tepeleme doludur. Tercüman-ı Ahval'de ise havalisler ve diğer bentler iyi tebarruz ettirilmiştir. Hattata yazdırılan kazdırılmış havadisi dahiliye, havadisi hariciye gibi umumi başlıklar altında toplanan haberlere havadise göre ayrıca serlevhalar da konmuştur. Bu haberler hadiselerin cereyan ettiği memleketlere göre de bir tasnif sırası almıştır. Tercümanda baş makaleye nadir tesadüf edilir. İlk baş makalesi 30. nüshasında başlayıp mütakip nüshada bitmektedir. İmzasız olan bu makalenin Şinasi bu tarihlerde gazeteden ayrılmış bulunduğu için Agah Efendi tarafından yazılmış olması kuvvetle muhtemeldir.